Ayrım 7, sayfa 72. Ama 422. gece olunca demiş ki, gülmeye ve birbirlerine, vallahi artık bizim için deli olduğundan hiçbir kuşku bulunmayan bu şehzadenin sözünü ettiği ata bakın. Bununla birlikte bırakalım bakalım bununla ne iş görecek. Çünkü bu işten inanılmaz önemli bir şeyler çıkabilir ve bu genç belki de gerçekten yüksek sınıftan ve harika erdemleri olan biridir demişler. Ve bunu söyleyerek hepsi birden tahta atı kaldırmış ve kollarında taşıyarak hükümdarın önüne getirmişler. O sırada halk atın yöresini çevirmiş, onun güzelliğine, bedeninin orantısına, eğerinin ve koşumunun zenginliğine hayran olmuş. Hükümdar da büyük hayranlık duymuş ve şaşırmanın sınırında şaşmış kalmış. Sonra Kamerül Akmar'a, ''Ey genç adam, bu senin atın mı?'' diye sormuş. O da, ''Evet şevketlim, bu benim atımdır ve biraz sonra sana marifetlerini gösterecek.'' demiş. Hükümdar da, ''Öyleyse al onu ve bin üzerine.'' demiş. Şehzade, ''Bunu ancak yöresindeki halk ve ordu birlikleri çekildikten sonra yapabilirim.'' diye yanıt vermiş. O zaman hükümdar, herkesin bir ok atımı uzaklığa çekilmeleri buyruğunu vermiş. Genç şehzade de ona, ''Ey hükümdar, bana iyi bak. Şimdi atıma atlıyorum. Sonra dört nala birliklere atılarak onları sağa sola savuracağım ve yüreklerine korku ve ürperti saçacağım.'' demiş. Hükümdar da, ''Şimdi ne istiyorsan yap. Ama onlara karşı kıyıcı olma ki onlar da sana karşı kıyıcı olmasınlar.'' diye yanıt vermiş. Kamerül Akmar da hafifçe elini atın boynuna koymuş ve bir sıçrayışta sırtını atlamış. Kendi bakımlarından da birlikler tedirgin, uzakta sıkışık ve gürültülü bir düzende sıralanmışlar. Ve savaşçılar birbirlerine, ''Bu genç saflarımıza yaklaşınca onu mızraklarımızla karşılar, palalarımızın keskin yüzüyle tanıştırırız.'' diyorlarmış. Ama kimileri de, ''Vallahi bu büyük bir acımasızlık olur. Nasıl olur da bu denli yakışıklı, bunca kibar, zarif ve hoş bir genci öldürmeyi içimize sindiririz?'' diyorlar. Aralarından kimileri de, ''Vallahi bu genci kolayca öldürüvereceğimizi düşünmek çok anlamsız olur. Böylesi bir serüvene atıldığına göre kuşkusuz başarı sağlayacağına güveni vardır. Her durumda onun yüreğindeki cesaret, yiğitliği ve gözüpekliği bunun bir kanıtıdır.'' diyorlarmış. Kamerül Akmar'a gelince, eğerinin üzerine bir kez sağlamca yerleşince bütün gözler ne olacak diye kendine yönelmiş bulunduğu sırada yükseliş düğmesini oynatmış. Ve hemen at hareket etmeye, soluk almaya, eşelenmeye, sallanmaya, boynunu eğmeye, ileri geri gitmeye başlamış. Sonra da hiçbir hükümdar ya da sultanın en iyi koşumlanmış atının yapamayacağı kadar harika bir esneklikle çalım yaparak sağa sola başını çevirerek yürümeye başlamış. Ve birdenbire böğürleri titremiş ve karnı şişmiş ve bir oktan daha hızlı göklere atılmış. Binicisiyle birlikte gökte sağa doğru bir çizgi çizerek havalanmış. Bunu görünce hükümdar şaşkınlık ve öfkeden aklını kaçıracak gibi olmuş ve ordu komutanlarına, ''Hey Allah belanızı versin, tutun onu, kaçıyor!'' diye haykırmış. Ama vezir ve vekilleri ona, ''Hükümdarım, hiç kanatları olan kuşa insan erişebilir mi? Bu kimse belli ki bizim gibi bir insan değil ama kudretli bir büyücü ya da ifritler içinden bir ifrit veya havada uçan meretler içinden bir meret olmalı. Ve Allah seni de bizi de ondan kurtardı. Yüceler yücesine onun elinden seni ve ordunu kurtardığı için şükredelim.'' diye yanıt vermişler. Bunun üzerine hükümdar heyecan ve şaşkınlığın sınırında sarayına dönmüş ve kızının yanına girerek meydanda olup bitenleri ona anlatmış. Genç kız da genç şehzadenin gözden yetişi haberini alınca o kadar üzülmüş ve öylesine umudu kırılmış ki ağlamış ve o kadar sızlayıp inlemiş ki ağır şekilde hastalanmış ve yükselen ateşi ve kara düşünceler içinde yatağa uzanıp yatmış. Babası onu bu durumda görünce onu okşamaya, bağrına basıp sallamaya başlamış ve iki gözünün arasından öpmüş ve meydanda olanları yeniden anlatarak ona, ''Kızım, övgüler üzerine olası Tanrı'ya şükür ve hamdolsun ki bizi bu korkunç sihirbazdan, bu yalancıdan, bu baştan çıkarıcıdan, bu hırsızdan ve domuzdan kurtardı demiş. Ama onu ne denli tatlı sözlerle ve pehpehlemelerle avutmaya çalışmışsa da kız hiçbir şeyi anlamıyor, dinlemiyor ve onu hiçbir şey avutmuyormuş. Eskisinden de çok hıçkırmaya, ağlamaya, inlemeye ve iç çekerek, ''Vallahi ben artık hiçbir şey yiyip içmek istemiyorum. Tanrı beni o güzel sevgilimle yeniden birleştirinceye kadar böyle olacak. Artık ağlamaktan ve mutsuzluğa gömülmekten başka kârım olmayacak.'' demiş. Bunun üzerine babası, kızını bu uyuşukluk ve üzüntü halinden çıkaramayacağını anlayarak çok üzülmüş. Ve yüreği keder dolarak gözünün önünde dünya kararmış. Ve işte hükümdarla kızı Sultan Şems Ünnihar'ın durumu böyleymiş. Anlatısını burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 423. gece olunca demiş ki, ''Ve işte hükümdarla kızı Sultan Şems Ünnihar'ın durumu böyleymiş.'' Şehzade Kamerül Akmar'a gelince, göklerde epeyce yükselince atının başını doğduğu yere doğru çevirmiş ve bir kez doğru yolu bulunca sultanın büyüleyici güzelliğini ve onu yeniden bulmanın yollarını düşünmeye başlamış. Onun yanındayken babasının ülkesinin adını öğrenmeye gayret ederek El Yemen diyarının merkezi Sana'da bulunduğunu anlamışsa da bunun pek kolay olmayacağını da biliyormuş. Yol aldığı sürece hep bunu düşünmüş. Atının son kertede süratli gidişiyle sonunda kendi babasının ülkesine ulaşmış. O zaman atıyla kentin üzerinde bir daire çizmiş ve sarayın taraçasına inmiş. Atını taraçada bırakarak saraya inmiş ama ortalıkta matem havası esiyormuş. Tüm odaları küller serpili bulunca aile üyelerinden birinin ölmüş bulunduğunu düşünmüş. Ve adeti üzere özel dairelerine girerek babasını, annesini ve kız kardeşlerini yas giysileriyle donanmış olarak bulmuş. Değişen yüzleri zayıf ve sarıymış, mahzun ve bozulmuş bir halleri varmış. Ama onun içeri girişiyle babası birdenbire ayağa fırlamış ve gelenin gerçekten oğlu olduğunu anlayınca büyük bir feryat kopararak bayılmış. Sonra kendine gelerek oğlunun kollarına atılmış. Onu çılgınca bir sevinçle kucaklayıp bağrına basmış ve heyecanın sınırlarına ulaşırcasına heyecan duymuş. Annesi ve kız kardeşleri de ağlayıp hıçkırarak öpüşleriyle adeta onu yutmuşlar ve mutluluklarından oynayıp sıçramışlar. Sonra bir parça yatışınca onun başına gelenleri sormuşlar. Şehzade de onlara başından sonuna kadar olan biteni anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Bunun üzerine babası, ''Ey gözümün nuru ve canımın çekirdeği, Tanrı'ya şükürler olsun ki sağlığın yerinde.'' diye haykırmış. Ve halk için 7 gün süreyle şenlikler düzenlenmesini buyurmuş. Ve büyük sevinçler içinde davul zurnalar çaldırarak sadakalar dağıtmış, tüm suçlular için bütün hapishanelerin ve zindanların kapılarını ardına kadar açtırarak genel af ilan etmiş. Sonra oğlu yanında olduğu halde at üzerinde kentin birçok mahallesini dolaşarak kesinlikle kaybolduğuna inanılan oğlunu görmekten duyduğu sevinci halkına göstermek istemiş. Bununla birlikte bir kez şenlikler bitince Kamerül Akmar babasına, ''Baba, sana atı veren İranlı ne oldu?'' diye sormuş. Hükümdar da, ''Allah bu bilgini kahretsin ve rahmetini onun üzerinden çeksin ve de onu ilk kez gördüğüm zamana lanet olsun. Çünkü oğlum aramızdaki ayrılığın nedeni odur. Şu saatte zindanda yatmakta. Affa uğramayan tek kişi de odur.'' diye yanıt vermiş. Ama oğlunun ricası üzerine hükümdar onu hapisten çıkartmış ve yanına çağırtarak ona lütufta bulunmuş. Ona bir onur giysisi vermiş ve büyük bir eli açıklıkla kendisine her türlü onurlar ve servetler bağışlamış. Ama ona kızından hiç söz açmamış ve onunla evlendirmeyi artık aklından bile geçirmemiş. Bilgin de bunu kudurmanın sınırında kudurganlıkla karşılamış ve genç şehzadeyi at üzerine bindirmekle işlediği tedbirsizliğe pişman olmuş. Çünkü artık atın sırrı ve işleyiş tarzı ortaya çıkmış bulunuyormuş. Hükümdara gelince henüz at konusunda huzurlanmadığından oğluna, ''Oğlum, ben artık senin bu felaket saçan hayvana yaklaşmaman, özellikle asla üzerine binmemen gerektiği fikrindeyim. Çünkü sen hala da onun ne gibi gizler sakladığını bilmekten uzaksın ve üzerine binmekle güven içinde olamazsın demiş. Kendi bakımından Kamerül Akmar babasına sana hükümdarı ve kızı ile olan serüvenini ve bu hükümdarın öfkesine rağmen nasıl kaçıp geldiğini anlatmış. Babası da ona, oğlum eğer sana hükümdarı seni öldürecek olsaydı öldürürdü. Ama senin ömrün henüz baht tarafından noktalanmamış diyerek yanıt vermiş. Orada geçirdiği günler süresince Kamerül Akmar babasının dönüşü dolayısıyla düzenlediği tüm eğlencelere ve şenliklere karşın Sultan Şems-ül Nehar'ı unutmaktan uzakmış ve yiyip içerken her zaman onu düşünüyormuş. Böylece bir gün şarkı söylemede ve ut çalmada pek usta köleleri bulunan şah onlara çalgılarının tellerine vurmalarını ve birkaç güzel şarkı okumalarını buyurmuş. Bunlardan biri udunu eline alarak onu yavrusunu bağrına basan bir ana gibi dizlerine yaslayarak saz eşliğinde birçok dizeler arasında şunları da okumuş. Senin hatıran ey sevgili, yüreğimden hiç silinmeyecek, gözden ırak ve uzak da olsan. Günler geçebilir, zaman ölebilir ama yüreğimde aşkın hiç ölmeyecek. Ben bu aşka gömülerek ölmek ve bu aşk içinde yeniden dirilmek isterdim. Şehzade bu dizeleri işitince yüreğinde arzu kıvılcımlanmış, tutkunun alevleri ateşini iki katına çıkarmış, pişmanlıklar ve hüzünler içini yasla doldurmuş ve aşk yüreğini alt üst etmiş ve sana sultanı konusundaki duygularını dizginleyemeyerek o saat ve o anda ayağa kalkmış, sarayın taraçasına çıkmış ve babasının nasihatlarına karşın abanoz atın sırtına atlayıp yükselme düğmesini çevirmiş. At hemen bir kuş gibi uçuşunu göklerin yüksekliklerine doğru yönelterek onunla birlikte havalanmış. Böylece ertesi sabah babası şah onu sarayda aramış ama bulamayarak taraçaya çıkmış ve atın kaybolduğunu görerek büyük bir üzüntüye kapılmış ve atı parçalatmadığından dolayı pişmanlıkla parmaklarını ısırmış ve kendi kendine "Ya Rabbi, oğlum yeniden yanıma dönerse bu atı imha edeceğim. Böylece yüreğim sakin ve ruhum bundan böyle kaygısız olur." demiş. Sonra tekrar sarayına inmiş ve orada ağlayıp iniltilere ve hıçkırıklara boğulmuş. Onun durumu böyleymiş. Kamerül Akmar'a gelince süratli bir şekilde hava yolculuğunu sürdürerek Sana kentine ulaşmış. Sarayın taraçasında yere inmiş. Gürültü etmeden merdivenden aşağı inmiş ve sultanın dairesine doğru yollanmış. Orada hadem ağasını adetine uygun olarak kapının önünde boylu boyunca uyur bulmuş. Onun üstünden atlayıp dairenin içine girmiş ve ikinci kapıya ulaşmış. Bunun üzerine yavaşçacık perdeye yaklaşmış ve onu kaldırmadan önce dikkatle içeriği dinlemiş. Ve işte sevgilisinin acı acı hıçkırdığını, şikayetçi dizeler okuduğunu duymuş. O sırada cariyeleri onu teselli etmeye çalışıyor ve ona "Ey hanımımız!" Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 424. gece olunca demiş ki "Ey hanımımız, neden senin uğrunda gözyaşı dökmediği kesin olan biri için ağlıyorsun?" diyorlarmış. O da "Siz ne diyorsunuz? Ey fikirden yoksun kişiler! Sanıyor musunuz ki uğrunda ağladığım sevgili unutanlardan ve unutulanlardan biridir?" diye yanıt vermiş. Ve gözyaşlarını ve iniltilerini iki katına çıkarmış. Öylesine uzun uzadıya ağlamış ki sonunda baygın düşmüş. Bunu gören şehzade onun için yüreğinin parçalandığını ve safra kesesinin patladığını sanmış ve artık daha fazla beklemeksizin kapı perdesini kaldırıp odaya girmiş. Genç kızı üzerinde giysi olarak saçlarından ve örtü olarak da tüy yelpazesinden başka hiçbir şey olmaksızın yatağa uzanmış yatar halde görmüş. Uyur gibi bir hali olduğundan yanına yaklaşıp hafifçe onu okşamış. Kız hemen gözlerini açmış ve başucunda onu merak içinde üzerine eğilmiş ve kendisine "Bu gözyaşlarının, bu inlemelerin nedeni nedir?" diye mırıldanırken görmüş. Bunu gören genç kız sanki yeniden hayat bulmuş gibi ansızın ayağa kalkmış ve şehzadenin üzerine atılarak kollarıyla boynunu sarmış ve yüzünü öpücüklere boğarak ona ama bütün bunlar hep senin aşkın ve uzaklaşman yüzünden ey gözümün nuru demiş. Şehzade de sultanım ya ben bütün bu zaman içinde senin için ne üzüntüler çektim bilsen diye yanıt vermiş. Kız da yeniden söz alarak ya ben yokluğum bana ne kadar hazin geldi bir bilsen. Dönmekte biraz daha gecikseydin kuşkusuz ölür giderdim demiş. O da sultanım peki babanla olan ilişkim ve de bana davranışı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi senin aşkın engellemeseydi toprağın, güneşin ve ayın baştan çıkarıcı ve göğün, toprağın ve cehennemin ayartıcı cinlerinin hışmına uğrayayım ki onu boğazlardım ve tüm gözleyenlere bunun örnek ve ibret olmasını sağlardım. Ama madem ki seni seviyorum, şimdi onu da seviyorum demiş. Kız da nasıl oldu da beni terk etmeye karar verdin? Beni bırakıp gittikten sonra yaşamın tadı kalır mıydı deyince de beni sevdiğine göre beni dinler ve nasihatlarımı tutar mısın demiş. O da sadece konuşman yeter. Nasihatlerini dinleyecek ve yerine getireceğim ve dediklerinin hepsini yapacağım diyerek yanıt vermiş. O da öyleyse ilkin bana yenecek içecek bir şeyler getirmekle işe başla çünkü çok aç ve susuzum. Ondan sonra konuşuruz demiş. Bunun üzerine genç kız hizmetçilerine yemek ve içki getirmelerini buyurmuş ve ikisi birlikte yiyip içmeye başlamışlar ve neredeyse gecenin sonuna erişinceye kadar konuşmuşlar. Tam güneş doğacağı sırada Kamerül Akmar ayağa kalkıp genç kızdan harem ağası uyanmadan önce ayrılmak üzere izin istemiş. Ama Şems Ünnehar ona peki böylece nereye gideceksin diye sormuş, o da babamın evine. Ama her hafta bir kez gelerek seni göreceğime söz veriyorum diyerek yanıt vermiş. Ve o senden güçlülerin güçlüsü Tanrı aşkına ayrılığın acısını yeniden tattırmaktansa beni de yanına almanı ve nereye gidersen birlikte götürmeni diliyorum diye haykırmış. Şehzade de gayet memnun gerçekten benimle gelmek istiyor musun diye haykırmış. Kız elbette diye yanıt vermiş. O da öyleyse hemen ayağa kalk gidelim diye yanıt vermiş. Kız hemen ayağa kalkmış, bir sandığa kendisine ait bulunan güzel şeyler arasından seçerek gösterişli giysiler ve değerli ziynetler koymuş. Bu arada gerdanlıklarını, yüzüklerini ve bilezikleriyle en güzel taşlar kakılmış mücevherlerini almayı da ihmal etmemiş. Sonra hizmetçilerin hiçbirinin engellemeyi düşünmedikleri bir sırada sevgilisi ile birlikte dışarı çıkmış. Bunu izleyerek Kamerül Akmar onu sarayın taraçısına götürmüş. Atını sırtına atlamış, kızı da atın terkisine almış. Kendisine sıkı sıkıya sarılmasını söylemiş. Sonra da sağlam bağlarla kendisine bağlamış. Bundan sonra da yükseliş düğmesini çevirmiş, at havalanmış ve onlarla birlikte göğe yükselmiş. Bunu görünce hizmetçiler büyük haykırışlar koparmışlar. Öylesine haykırmışlar ki hükümdar ve hanım sultan uykularından uyanarak yarı giyinik taraçaya koşmuşlar. Ve tam da sihirli atın şehzade ile sultanı sırtında taşıyarak göğe aldığı sırada orada bulunmuşlar. Ve hükümdar heyecanlı ve büyük bir üzüntünün sınırında gittikçe yükselmekte olan genç adama "Ey şehzade sana yalvarıyorum bana ve şurada gördüğün karıma acı da bizi kızımızdan mahrum etme." diyecek gücü bularak haykırmış. Ama şehzade ona yanıt bile vermemiş. Yine de genç kızın ana babasını terk ettiği için bir pişmanlık duyabileceğini düşünerek ona "Söyle bana ey çağının ve gözlerimin ışığı sevgilim, seni annenle babana geri götüreyim mi?" Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 425. gece olunca demiş ki "Ey çağının ve gözlerimin ışığı sevgilim, seni annenle babana geri götüreyim mi?" diye sormuş. Kız da "Vallahi efendim, benim arzum hiç de bu değil. Dilemekte olduğum tek şey nereye gidersen git seninle olmaktır. Çünkü sana duyduğum sevgi her şeyi unutturuyor, anamı ve babamı bile" diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan şehzade neşenin sınırlarına ulaşırcasına sevinmiş ve atını kızı heyecanlandırmadan ve başını döndürmeden en hızlı biçimiyle uçurmuş ve böylece yarı yola gelmekte gecikmemişler. Akarsularla sulanan çayırların uzandığı bir yere gelmişler. Oraya bir an için ayak basmışlar, yiyip içmişler. Biraz dinlenmişler, sonra yeniden sihirli atlarına atlayıp son hızla Şah Sabur'un hükümet merkezi doğrultusunda yol almışlar. Ve şehzade hiçbir kazaya uğramaksızın oraya ulaşmalarından sevinç ve sultan sevgilisine mal mülk olarak nelere sahip olduğunu gösterebileceği ve babası Şah Sabur'un ne denli kudretli ve şanlı olduğunu hissettireceğini düşünerek büyük bir zevk duymuş. Böylece babası Şah Sabur'un onun babası Sana hükümdarından çok daha zengin ve büyük olduğunu kanıtlayacakmış. Bu niyetle ilkin kentin dışında yer alan Şah babasının eğlenmek ve temiz hava almak için geldiği bir bahçeye atını indirmiş. Genç kızı kendisi için yaptırıp hazırlattığı üzerinde bir kubbe yükselen yazlık köşke götürmüş ve ona "Seni biraz burada bırakıp gelişimizi babama haber vermeye gideceğim. Bizi beklerken kapıda bırakacağım abanoz atı gözetmeni ve kaybolmamasına dikkat etmeni istiyorum. Ben de hemen bir haberci yollayarak sırf senin için hazırlatacağım özel saraya getirilmeni sağlayacağım." demiş. Ve genç kız bu sözleri işiterek son kertede sevinmiş ve gerçekte şanına yaraşır onurlarla ve kaygılarla kente girmesinin uygun olacağını kabul etmiş. Sonra şehzade ondan izin alarak babasının sarayına doğru yollanmış. Şah Sabur oğlunun döndüğünü görünce neredeyse sevinç ve heyecandan ölecekmiş. Onu öpüp gelişini kutladıktan sonra ağlayarak geride kalanları, onları mezar kapılarını açarcasına üzmüş olan ayrılışından dolayı sitemlerde bulunmuş. Bundan sonra Kamer-ül-Akmar ona "Bil bakalım oradan birlikte kimi getirdim?" demiş. O da "Vallahi bilemiyorum." diye yanıt vermiş. Şehzade tüm İran ve Arap ülkelerinin en güzel kızı olan Sana hükümdarının kızının ta kendisini. Onu şimdilik kentin dışındaki bahçemize bıraktım ve sana gidip onu karşılayacak merasim heyetini hazırlatmanı, böylece daha ilk andan başlayarak senin kudretin, büyüklüğün ve zenginliğin hakkında yüksek bir fikir edinmesini sağlamanı rica etmek üzere geldim demiş. Şah da seni memnun edecekse sevinçle ve gönül yüceliğiyle diye yanıt vermiş ve hemen kenti süslemeleri ve en güzel şekilde donatmaları buyruğunu vermiş. Kendisi de harika bir mahiyet oluşturarak gösterişli bir süvari birliğinin başında tüm sancakları açarak önlerinde çığırtma, klarnet, zil ve davul çalanlar olduğu ve sıralar halinde yaşlılar, kadınlar ve çocuklardan oluşmuş bir halk kitlesi kendisini izlerken Şems-ün-Nehar Sultan'ı karşılamak üzere yola koyulmuş. Kendi bakımından da Şehzade Kamer-ül-Akmar çekmecelerini, kasalarını ve hazinelerini açmış ve buradan şehzadelerin debdebelerini, şaşalarını ve zenginliklerini sergilemek için kullandıkları en güzel mücevheratını çıkarmış ve genç kız için üzerinde kırmızı, yeşil ve sarı renkli kabartma kumaşlardan bir gölgelik bulunan bir tahtrevan hazırlatmış. Ortasına üzeri değerli taşlarla bezenmiş bir taht koyarak, bunun yöresini de derecelerine göre kimi oturmuş kimi ayakta Hintli, Yunanlı ve Habeşi cariyeler dizdirmiş. Ayrıca olağan dışı kuş tüylerinden büyük yelpazeler taşıyan dört beyaz cariye de tahtın yöresinde yer almış. Ve bellerine kadar çıplak gövdeli zenci köleler tahtırevanı omuzlarında taşıyarak sevinç haykırışları ve tahtırevandaki ve yoldaki kadınların gırtlaklarından kopan keskin lulullar ortasında bir halk kitlesi kendilerini izledikleri halde bahçe yolunu tutmuşlar. Kamer-ül-Akmar da ağır adımlarla alayı izlemek istemediğinden atını hızla sürerek en kısa yoldan Sana hükümdarının kızı sultanı bıraktığı bahçedeki köşke uğramış. Onu her yanda aramış ama ne abanoz atı bulmuş ne de sultanı. O zaman Kamer-ül-Akmar umutsuzluğun sınırında şiddetle yüzünü dövmüş, giysilerini parçalamış ve gırtlağının olağanca gücüyle büyük haykırışlar kopararak bir deli gibi bahçenin içinde amaçsız dolaşıp durmuş ama nafile yere yorulmuş. Bir süre sonra bir parça yatışmış ve aklını başına devşirmiş ve kendi kendine bu konuda kendisine hiçbir şey öğretmediğim halde atın sırrını nasıl bulabilmiş acaba? Sakın bu atı yapmış olan İranlı bilgin bu akşam gelip ansızın onu burada bularak babamın kendisine layık gördüğü kötülüklerin öcünü almış olmak için kaçırmış olmasın demiş. Ve hemen gidip bahçenin bakıcılarını bulmuş ve onlara anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.